Siz sadece Musa olmayı mı zor zannediyorsunuz? Firavun olmayı kolay mı zannediyorsunuz? Musa olmak zorsa Firavun olmak da zordur. Firavunlar da korku içerisindedirler. Ya hazinelerim biterse diye korku içerisindedirler. Ya saltanatımı kaybedersem diye, ya bir gün bir Musa çıkar da saltanatımı elimden alırsa diye, onlar da korku içerisindedirler. Yine de o Rabbinden bunu istememişti. Allah Azze ve Celle senin için şu dağı istersen altın yaparım dediği halde, hayır ya Rabbi demişti, bir gün aç kalmak, bir gün tok olmak istiyorum ya Rabbi. Lüks içinde yaşamak istemiyorum diyen peygamber. Tevekküle ulaşmıştı. Tevekküle ulaşınca kendi rızkından da korkmaz. Kendi canından da korkmaz. Rabbim bir görev vermiştir. O görev yapıncaya kadar beni koruyacaktır der. O görevin bittiği zaman zaten nasılsa öleceğim der. Ecel bir tanedir der, iki tane değildir. Dolayısıyla ecelin geldiği zaman nasılsa öleceğim. Bir saniye ileriye de alınmaz, bir saniye geriye de alınmaz madem. O halde madem ki durum budur, ben yapmam gerekeni yapmalıyım der, görevini bilir. Vermeden kendinizi kurtaramazsınız. Namaz kılmakla, oruç tutmakla cimrilikten kurtulamazsınız. Onun yeri başka, bunun yeri başka. Namaz bir takım hastalıkları tedavi eder, cimriliği değil. Oruç başka bir takım hastalıkları tedavi eder, cimriliği tedavi etmez. Zekat cimriliği tedavi eder. Hac cimriliği tedavi eder. Allah yolunda infak etmek cimriliği tedavi eder. Eğer Rabbinin hazinelerini vermiş olsaydım ben onlara ey Resulüm, yine de korkarlardı, vermezler, harcamazlardı. İnsanoğlu böyle demek istiyor.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûlüh. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, İsra suresinde Allah Azze ve Celle kafirlerin yeniden dirilişi mümkün görmediklerini bize ifade ediyor ve cevabını veriyordu. Onlar toz toprak olduktan sonra yeniden mi diriltileceğiz dediler. Halbuki gökleri ve yeri yaratanın, her gün öldürenin, her gün yaratanın, sonsuz bir kudrete sahip olduğunu görüyorlardı. Gökleri ve yeri ve içindekileri, bütün mahlukatı, bütün evreni, kainatı yaratan Allah, eğer mahlukat incelenecek olursa her şeye kudretinin yettiğini her akıllı insan görebilecektir. İnsanoğlu bir sineği bile yaratamazken Allah Azze ve Celle sayamayacağımız kadar mahlukatı her gün yaratmakta ve öldürmekte, tekrar yaratmaktadır. Kainat kitabını hakkıyla okuyan insan, görmek için okuyan insanlar, anlamak niyetinde olanlar, hayatını değiştirmek niyetinde olanlar, onlar bu hakikatleri görecekler, bunları görmekte zorlanmayacaklardır. Esas itibariyle İslam'dan evvel de Hazreti Adem'den itibaren İslam'ı ta o tarihten başlatmak lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bütün peygamberlerine vermiş olduğu din İslam'dır. Onun dışında bir din göndermemiştir. Bir Allah'ın 10 tane dini olacak değildir. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlere İslam'ı vermiş. Hazreti Adem'e de tabii ki İslam'ı vermiş. Ve o İslam itikadının içerisinde elbette ki ahiret inancı önemli bir yer işgal etmektedir. Tevhid ve ahiret inancı bütün inanç esaslarının en temelinde olan şeyler. Tevhid içerisinde yaşayacak, Allah'a şirk koşmadan ölecek, ahiret anlayışına sahip olacak. Zaten bu ikisi olduğunda diğerleri de arka arkasına gelmektedir. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim sürekli olarak tevhid anlayışı ve ahiret meselesi üzerinde durur. Kur'an'da yüzlerce kez tekrar edilir. Halbuki insanlara bir kez söylemek de yeterli görülebilirdi. Halbuki Allah Azze ve Celle sürekli olarak tekrar etmektedir. Çünkü insan unutkan bir varlıktır ve dünya meşgaleleri içerisinde ahiret gerçeğini unutabilecektir. Hırs gözünü bürüyecek, biraz daha kazanayım diyecek, filan yere bir şube daha açayım diyecek, filan yerde şunu daha biraz daha para kazanayım diyecek ve bu arada unutmaya başlayacak. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle sürekli olarak aynı hakikati tekrar eder. Ve kafirlerin de bu hakikati kabul etmek istemediklerini haber verir. Halbuki Zertüştiizm denilen o dinde de bu anlayış vardı. Eski Mısır dininde vardı. Yunanların anlayışlarına göre yine ahiret anlayışı vardı. Eski Yunan'da, kadim Yunan'da ahiret anlayışını kabul ediyorlardı. Yahudilere gelince Tevrat'ta Ahd-i Kadim dedikleri Tevrat'ta açıkça ahiret anlayışını bulamayız. Ahiretten bahsedildiğine hiç şahit olamayız. Daha sonraki asırlarda yavaş yavaş ahiret anlayışını kabul ettiklerini görüyoruz. İlk yazılmış olan metinde ahiret anlayışının olmadığını görüyoruz. İnsanların Tevrat'ı bu şekilde bozduklarını görüyoruz. Daha sonraları ise elbette ki birçok bölgeye gelmiş olan peygamberlerin etkisiyle, belki içlerindeki salih insanların etkisiyle yeniden ahiret anlayışı onların gündemine gelmeye başlamış ve sonradan yazılmış olan kitaplarında ahiret meselesine temas etmeye başlamışlardır. Hristiyanlara gelince onlar da ahiret anlayışına sahip olmuşlar. Her ne kadar bizimki gibi olmasa da bir takım farklar olsa bile sonuçta Allah Azze ve Celle'ye hesap verileceğini kabul etmişlerdir. Kötülerin ceza göreceğini, iyilerin de mükafat göreceğini kabul etmişler. Onlardan bazıları tekrar dirilişin bedenen olmayacağını söylemişler. Ruhi bir dirilişin gerçekleşeceğini, cehennemin de ruhani olacağını, cennetin de ruhani olacağını iddia etmişler ve böyle bir sapma içerisine girmişlerdir. Hakikatte gerek daha önceki sapmış olan dinler gerekse Hristiyanlık ve Yahudilikte asla Kur'an'daki kadar ahiret meselesi üzerinde durulmamaktadır. Kur'an'daki gibi açık seçik bir şekilde bu mevzu üzerinde durulmamaktadır. Ve Allah Azza ve Celle kitabını göndermek suretiyle bu meseleyi oturtmuştur yerine. Herkesin daima konuşması gereken, gündemini alması gereken mesele olduğunu Allah Azza ve Celle tekrar tekrar temas etmek suretiyle insanlara öğretmiştir. Her ne kadar öncekiler de ahiret meselesini biliyorlardıysa da fakat o kadar unutulmuştu ki Arabistan yarımadasında ahiret anlayışı artık kalmamıştı. O yüzden Peygamberimiz ve Kur'an onlara ahireti söylediğinde, hesap vereceksiniz dediğinde, toz toprak olduktan sonra tekrar diriltileceksiniz dediğinde şiddetli bir şekilde reddetmişlerdi. Böyle bir şey mümkün değil diyorlardı. Eğer gerçekten o bölgede ya da daha uzak bölgelerde o günün mesela Suriye topraklarında hatta şimdiki Türkiye topraklarında yani Diyarı Rum denilen bu topraklarda yaşayanlar gerek onlar gerekse Arabistan yarımadasında yaşayanlar eğer ahiret anlayışını gerçekten yaymış olsaydılar Allah Azze ve Celle ve onun Resulü ahiretten bahsettiklerinde çok şiddetli bir tenkit ve red gelmeyecekti. Demek ki Yahudiler yakın bir bölgede olmalarına rağmen, Medine'de yaşıyor olmalarına rağmen onların ahiret anlayışları olmadığından, ciddi bir şekilde olmadığından, Ahd-i Kadim'de ahiretten bahsedilmediğinden, onların anlayışına göre herkes bu dünyada yaptığının cezasını veya mükafatını göreceğinden, böyle inandıklarından dolayı ahiret anlayışını vermediklerinden ötürü o bölgenin insanları ahireti kabul etmiyorlardı. Halbuki haydi putperestler bilmiyorlardı. Ya Yahudiler de mi bilmemeliydiler? Onlar ehli kitaptılar. Onlara Allah Azze ve Celle bir peygamber göndermiş. Hazreti Musa Aleyhisselam onlara bütün hakikatleri açıklamış. Fakat onlar buna rağmen devam etmişlerdi. İnkar etmeye devam ettiler. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra hızlı bir şekilde bozuldular. Zaten Hazreti Musa hayattayken dahi bozulmaya başlamışlardı. Hazreti Musa Aleyhisselam hayattayken dahi Allah'a şirk koşmuşlardı. Onlar topladıkları altınlarla bir buzağından bir heykel yapmışlar. Buzağı şeklinde bir heykel yapmışlar. Ve o heykelden yardım istemişler, ona tapmaya başlamışlardı. Böyle olanlar, daha Hazreti Musa hayattayken bile şirke düşenler, elbette ki ahiret mevzuunda da sapacaklardı ve sapmışlardı. O yüzden onların yakınında bulunan Mekkeli putperestler, onlardan ahiret anlayışını almadıklarından ötürü onlar da inanmıyorlardı. Hristiyanlar da aynı şekilde ciddi bir şekilde ahiret mevzusu üzerinde durmuyorlardı. Onun içindir ki Allah Resulü'nün işi çok zor olmuştu. Halbuki daha evvel Tevrat gelmiş, İncil gelmiş, büyük peygamberler gönderilmiş ve o bölgelere de yakın yerlere de peygamberler gelmiş olduğu halde bu kadar zor olmamalıydı aslında bu meseleyi kabul ettirebilmek. Fakat o kitaplar unutulmuş, bozulmuş, tahrif edilmiş, peygamberlerin öğretilerinin dışına çıkılmış olduğundan, onların öğretilerinin birçoğu terk edilmiş, unutulmuş olduğundan ve insanoğlunun en çok unutmaya meraklı olduğu da ahiret gerçeği olduğundan dolayı Efendimizin işi çok zor olmuştu. İnsanoğlu ahireti kabul etmeye temayül göstermek istemiyor. Hakikatte bir taraftan fıtrat ahireti kabul etmek istiyor. Ahiretin olmasını istiyor. Çünkü nice zamanlarda mazlumlar hakkını alamadan ölüp gidiyorlar. Mazlumlar bu hesabın bir yerde görülmesini istiyorlar hakları olarak. Bu onların hakkıdır. Allah eğer adil ise ki adildir. O halde mazlumun hakkını vermeli. Madem bu dünyada verilmiyor, madem zalimin cezası verilmiyor, o takdirde sonraya bırakılmalı. Hakikatte fıtrat da bunu istiyor. Fıtrat Allah Azze ve Celle'nin intikam almasını istiyor.
Zalimlerden intikam alınmalı. O yüzden Allah'ın bir ismi de Muntakim'dir. El-Muntakim, intikam alıcı olan Allah, zalimlerden ve kafirlerden intikam alacak, mazlumların hakkını alacak ve onlara verecek. Zalimlerden haklarını alacak mazlumların ve mazlumların haklarını bu dünyada vermemiş olsa bile orada verecek. İnsan fıtratı bunu istiyor. Bir taraftan fıtrat bunu isterken, haklı olanlar, adaletli bir hayat yaşamış olanlar, dürüstçe bir hayat yaşamış olanlar böylesini isterken, Allah'ın muntakim olmasını isterken, Allah'ın adil olmasını isterken, ahiretin olmasını isterken, ama öyle bir hayat yaşamamış olanlara gelince, boş bir hayat yaşamış olanlara gelince, onlar ahiretin olmasını istemezler. Onların en evvel inkar etmek istediği şey ahiret gerçeğidir. Çünkü ahireti kabul edecek olurlarsa o takdirde hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklar. Artık zulmetmeyecekler. Artık Allah'ın kendilerini gördüğünü ve her şeyi yazdığını bilerek davranmak zorunda kalacaklar. Artık bir karıncayı bile incitemeyecekler. Artık onun bunun malını haksız yere yiyemeyecekler. Artık onun bunun namusuna göz dikemeyecekler. Artık istediklerini yapamayacaklar. Artık özgür olmadıklarını teslim edecekler. O yüzden onların en evvel inkar etmek istedikleri şey bu olmuştur. Allah'ı kabul edenler ahireti kabul etmek istememişlerdir. Mekke'nin müşrikleri Allah'ı kabul ediyorlardı. Abdülmuttalib de Allah'ı kabul ediyordu, Efendimizin dedesi. Hatta oğlunu Abdullah ismini koymuştu. Efendimizin babası. Fakat aynı insanlar, çocuklarına Abdullah ismini koyanlar ahiret gerçeğini kabul etmek istemiyorlardı. Allah'ı kabul edenler neden ahireti kabul etmek istemiyorlardı? Onların istediği Allah öyle bir Allah olmalıydı ki onlara karışmayan bir Allah olmalıydı. Onların hayatına karışmayan, hayatlarına yön vermeyen, onları özgür bırakmış olan bir Allah. Onlar böyle bir Allah istiyorlardı ama Allah öyle bir Allah değildi. Onların hayatlarına karışan bir Allah'tı Allah. Kainatı idare edenin insanı başıboş bırakması mümkün değildi. Bir sineği bile idare eden, bir sineği bile başıboş bırakmayanın eşrefi mahlukat olan, en üstün varlık olan insanı başıboş bırakması mümkün değildi. Aciz miydik insanı başıboş bıraksın? Gücü yetmiyor muyduk insanı başıboş bıraksın? İnsanlara kanun koyamayacak mıydı ki, ilme sahip değil miydi ki insanı başıboş bıraksın? Onlar ise öyle bir Allah istiyorlardı. Onlara karışmayan bir Allah, bu şekilde bir Allah olunca onlar istedikleri gibi bir hayat yaşayabileceklerdi. Allah Azze ve Celle onun içindir ki bu mevzu üzerinde uzun uzun durur. Çeşitli delillerle bu meseleyi ispat eder. İlk baharı misal verir. Onların iddialarına cevap verir Allah Azze ve Celle. Geçen dersimizde ahiretin delilleri üzerinde uzun uzadıya durmuştuk. Onlardan yalnızca bir tanesini hatırlatmak istiyorum. Allah Azze ve Celle eğer yeni bir dünya yaratmayacaksa, ahiret denilen dünyayı yaratmayacaksa, hesap ve kitap olmayacaksa, eğer insana, muttakilere cennetini vermeyecekse, o takdirde bu hayat kötü bir hayat demektir. Bu hayat kötü bir hayat olur. Hem öyle bir hayat ki hayvanların yaşadığı hayattan da daha basit bir hayat olur. Çünkü hayvanların yaşadığı hayat bile insanınkinden üstün sayılır o zaman. Çünkü hayvanlar insan kadar musibetlerle karşılaşmıyorlar. Hayvanlar insan kadar narin değiller. Hayvanlar insanlardan bile daha güçlü, daha kuvvetliler. Hayvanlar insanlar kadar üzüntü çekmiyorlar. Belalarla karşılaşmıyorlar. Hayvanlar geçmişi hatırlamıyorlar. Geçmişte çekmiş oldukları sıkıntıları hatırlamıyorlar. Ama insan ise geçmişin sıkıntılarını da çekiyor. 30 sene evvel olmuş olsa bile bir olay hatırladığı zaman yüreği cız ediyor. Hayvanda böyle bir şey yok. Hayvan sadece o anda çekmiş olduğu sıkıntıyı çekiyor. Dünkü çektiğini hatırlamıyor. Yarından da bir korkusu yok, istikbal korkusu içerisinde de değil. Yarın başıma neler gelir diye bir korku içerisinde değil. Yarın acaba ekmeğim olacak mı diye bir korku içerisinde değil. Ama insana gelince bütün bunların korkusu içerisinde yaşıyor. Sadece o anın korkusunu, o anın musibetini, o anın acısını çekmiyor. Dünkülerin acısını da çekmeye devam ediyor. O anın acısını da çekiyor. Yarınlarda başına gelecek olan belaların acılarını da çekiyor. O belalara daha uğramadan bile şimdiden çekmeye başlıyor. Ya şöyle olursa ya böyle olursa demeye başlıyor. Nimetlere gelince insanlar da bir takım nimetler içerisinde, hayvanlar da bir takım nimetler içerisinde. Maddi nimetlerse eğer mesele, insanlar da nimetler içerisinde, hayvanlar da nimetler içerisinde. Ama musibetlere, acılara gelince hayvanlar insanlardan daha az çekiyorlar. İnsanın, insana verilmiş olan akıl, insanın bu dünyada tam huzurlu olmamasına sebep oluyor. Aklı sayesinde tam huzura erişemiyor. Daima düşünüyor ve daima hatırlıyor kötü hadiseleri. Hep bir korku içerisinde yaşıyor. Eğer bu şekilde bitecek olursa bu dünya hayatı, o zaman eşref-i mahlukat olan bu insana biçilen rol ve bu insana verilen hayat hayvanın hayatından daha aşağı olacaktır. Halbuki Allah Azze ve Celle insana kendi ruhundan üflemiştir. Ona şeref vermiştir. Şeref verilmiş olan bu insanın hayatı hayvanınkinden üstün olmalı. Şeref verilmiş olan meleklerin bile secde ettirildiği bu insanın hayatı hayvanınkinden üstün olmalı. İlim verilmiş olan bu insanın hayatı hayvanınkinden üstün olmalı. Allah'ın halifesi olarak tayin edilmiş olan bu insanın hayatı hayvanınkinden üstün olmalı. Bu da bu dünyada madem gerçekleşmiyor demek ki sonraya bırakılıyor. Eğer sonrası olmayacak olursa, bu hayat bu şekilde bitecek olursa, o takdirde hayvandan aşağı bir hayat yaşanmış olur. Hayvanların çekmediğini çekerek yaşanmış olur. Allah Azze ve Celle insana böyle bir hayatı reva gördüyse eğer bu dünya hayatında, demek ki daha sonrasında daha güzel bir hayat bahşedecek. Eğer bahşetmeyecek olsaydı, insanın şerefine uygun bir hayat vermiş olmayacaktı. Ey Resulüm, onlar sana böyle soruyorlar. Toz toprak olduktan sonra mı yeniden diriltileceğiz diyorlar. Yasin suresinde onların buna benzer bir iddiasına cevap verir. Ve darabe lene meselen ve nesiye halka. Bize bir misal getirdi. Ubey bin Halef gibiler bir insan kemiği bulmuştu bir yerde. Getirmişti Efendimiz'in önünde, ufalamıştı eliyle, sonra Efendimiz'in önüne atmıştı. Ya Muhammed demişti, bu mu tekrar dirilecek insan olacak? Kur'an ondan bahsediyor bize. Bize bir misal getirdi. Ve darabe lene mesele ve nesiye halka. Kendi yaratılışını unuttu da bize misal getiriyor. Bir kemik buluyor ve onu getiriyor. Onunla güya ilmi konuştuğunu zannediyor ahmak adam. Allah'ın kainatı nasıl yarattığını düşünmüyor da bir kemik bulmuş, onu getirmiş, onunla ilmi bir misal getirdiğini zannediyor. Ve diyor ki nasıl tekrar dirilecek bu? قَالَ مَنْ يُحْيِ الْاِزَامَ وَهِيَ رَم۪يمٍ Toz toprak olduktan sonra, çürüdükten sonra mı tekrar mı dirilecek bunlar? قُلْ يُحْيِهَا الَّذِي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةً De ki ona ey Resulüm, اَوَّلَ مَرَّةً İlk defa kim yarattıysa işte o yeniden inşa etmeye kadirdir. İlk defa kim yarattıysa, madem ki birincisini de yaratabilmiş, o halde ikinciyi de yaratabilecektir. Çünkü birinci yaratmak ikinci yaratmaktan daha zordur. İkinci kez yaratmak birinci kez yaratmaktan daha kolaydır. Madem birinci kez yaratmış, o halde ikinci kez de yaratır. De ki ona ilk defa kim yarattıysa işte o yaratacaktır. Ve huve bikulli halkin alim. O her türlü yaratmaya da alimdir. Her türlü yaratmayı bilir. Sana böyle delillerle geldiklerini zannediyorlar. Bütün bu delilleri ortaya sürmelerindeki esas sebep Allah'ın kudretini görememiş olmalarıdır. Eğer kainat kitabına bakmış olsaydılar, kainatın ne kadar büyük olduğunu görseydiler, her bir otun üzerine basıp da geçtiğiniz her bir otun ne kadar mükemmel olduğuna baksaydılar, her bir çiçeğin mükemmelliğini görseydiler, bir sineğin, bir karıncanın mükemmelliğini görseydiler, bütün galaksileri bakabilseydiler, görebilseydiler, görmek niyetiyle baksaydılar, bütün kainatı ol emriyle yaratabilenin her şeye kadir olduğunu o zaman anlayacaklardı. O zaman böyle misaller getirmeyeceklerdi ey Resulüm. De ki onlara, لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ حَزَائِنَ رَحْمَةَ رَبِّي اِذَنْ لَاَمْسَتْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ. De ki ey Resulüm, eğer siz bir insanı peygamber olarak göremeyenler, Allah bir peygamberi mi insan olarak, bir insanı mı peygamber olarak gönderdi diye düşünenler, onlara de ki, siz o kadar cimrisiniz ki, siz, eğer Rabbimin rahmet hazineleri size verilmiş olsaydı, sizin mülkünüzde olsaydı, yine de biter korkusuyla insanlara vermeyecektiniz. Bütün hazineler sizin elinizde olsaydı, bakın Rabbim nasıl veriyor ama siz olsaydınız vermezdiniz. Siz olsaydınız gerçekte bu kadar hazinelere sahip olsaydınız vermezdiniz siz. Çünkü siz biter diye korkardınız. Allah Azze ve Celle insanoğlunun cimri olarak yaratıldığını ifade ediyor bize. Bitecek diye korkacağını haber veriyor. Böyle bir korku var demek ki, insanın psikolojisinde bu var demek ki. Bir dünya verseniz eline yine de insanları zırnık koklatmak istemeyecektir. Ya biterse diyecek, yarınından korkacaktır. Halbuki o kadar çok vermiş ki Allah kendisine. Kendisine de yeter, çocuklarına da yeter. Sülalesine de yeter, torunlarının torunlarına da yeter. Ama yine de o hep korku içerisindedir. Ya bütün malımı mülkümü kaybedecek olursam diye korkar. O yüzden kıymetli kardeşlerim, kral olsanız bile yine de korku içerisinde kalacaksınız, bunu bilesiniz. Padişah olsaydınız bile yine de korku içinde olacaktınız. Kapınızdaki nöbetçinizden bile korkacaktınız. Ya saltanatın bir gün elinden giderse diye ödünüz kopacaktı. Sadece korkmayan Allah'tır. Sadece onun böyle bir korkusu olamaz. Çünkü mahlukatın Halık'a gücü yetmesi mümkün değil. Mahlukatın Allah Azze ve Celle ile mücadele etmesi mümkün değil. Ve Allah'ın servetini kaybetmesi söz konusu değil. Onun içindir ki sadece Allah korkmaz. Siz sadece Musa olmayı mı zor zannediyorsunuz? Firavun olmayı kolay mı zannediyorsunuz? Musa olmak zorsa Firavun olmak da zordur. Firavunlar da korku içerisindedirler. Ya hazinelerin biterse diye korku içerisindedirler. Ya saltanatımı kaybedersem diye, ya bir gün bir Musa çıkar da saltanatımı elimden alırsa diye, onlar da korku içerisindedirler. Onlara bir dünya verseniz başka bir dünya isterler. Hiçbir zaman gözleri doymaz. Onlara bir ev verseniz ikinci ev istedikleri gibi. Bir mahalle versen ikinci mahalleyi ister. Bir şehir versen ikinci şehri ister. Bir memleketi versen ikinci bir memleket ister. Dünyayı versen Mars'ı da ister, Jüpiter'i de ister. Böyle bir varlık, hiçbir zaman rızkından emin olmayan bir varlık. Fakat Allah'ın bazı kulları var ki onlar böyle değildirler. Hasan Basri gibi, İbrahim Ethem gibi nice zatlar öyle demişler. Bizim içinde bulunduğumuz nimeti eğer bilselerdi krallar, üzerimize ordular gönderirlerdi. O nimeti bizden alabilmek maksadıyla üzerimize ordu gönderirlerdi. Ama ne var ki alamazlar. Bizim içinde bulunmuş olduğumuz huzura onların ulaşması mümkün değil. Onlar bizim huzurumuza asla ulaşamazlar. Biz bir lokma ekmeği bile bir insanla paylaşırız. Ve yarınımızdan korkmayız. Ama onlara Allah bir dünya verse yine de korkuları bitmez. Bizim içinde bulunmuş olduğumuz huzuru eğer bilselerdi, üzerimize ordular gönderirlerdi. İnsanın bu noktaya gelebileceğini ifade ediyor bu sözler. Demek ki herkes böyle değil. Demek ki herkes böyle cimri olmayabiliyor. Demek Allah'ın böyle kulları da var. Elindekini paylaşabilen kulları var. Bir lokması olsa onun yarısını komşusuna verebilen kulları da var. Rabbim verecektir diyen kulları var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle veriyordu ki, bir adama bir gün o kadar çok verdi ki, ganimetler toplanmıştı. Önemli bir adam bakıyordu ganimetlere. Binlerce deve, koyunlar, keçiler toplanmıştı. Büyük bir meydanda adamın ağzının suyu akıyor, bakıyordu develere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünya malı için gönderilmemiş olan peygamber, senin için istersen Mekke'deki bathayı altına çeviririm dediği halde Rabbi ona, İmam Ahmed'in müsnedinde rivayet ettiğine göre, yine de o Rabbinden bunu istememişti. Allah azze ve celle senin için şu dağı istersen altın yaparım dediği halde, hayır ya Rabbi demişti, bir gün aç kalmak, bir gün tok olmak istiyorum ya Rabbi, lüks içinde yaşamak istemiyorum diyen peygamber. O adamın böyle develere bu şekilde iştahla baktığını gördüğü zaman cömert peygamber adama dedi ki, bu develerden 100 tanesini sana vermem ister misin? Adam hayretler içinde kaldı. 100 deve senindir dedi. Adam dondu kaldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adama 100 deve daha verdi, 200 deve oldu. Adam hayretler içinde kaldı. Adama 100 deve daha verdi, adam dondu kaldı. Ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Ve gitti kendi milletine. Dedi ki, vallahi gidin bu adama tabi olun. Bu adam öyle bir adam ki, bu gerçekten peygamberdir. Bu peygamber olmasa bu kadar cömert olamazdı. Öyle bir veriyor ki sanki Rahman'ın hazineleri kendi yanındadır. Sanki Allah'ın hazinesi kendi yanındadır gibi veriyor bu adam. Hiç bitmeyecekmiş gibi veriyor bu adam. Hiç korkusu yok yarınki rızkından. Öyle bol veriyor ki hiç korkmadan veriyor bu adam, peygamberdir dedi. Hiç kimse bu kadar cömert olamaz, yarınından korkar dedi. Ama bu adam korkmuyor, peygamberdir dedi bu adam ve iman etti. Ama bunlar azdırlar tabii. Tevekküle ulaşmış olan insanların hali bu. Tevekküle ulaşmış olanlar rızıklarından da korkmazlar. Allah yolunda yapmaları gereken görevleri yaparlar. Onlar eğer İslam'a hizmet edecek olursam, başıma bir musibet gelecek olursa, mesela görevimden alınacak olursam, mesleğimden olacak olursam, işimden kovulacak olursam ne yer ne içerim diye korkmazlar onlar. Onlar Rablerine güvenirler. Onlar tevekkeltu alallah derler. Rablerinin görevini Rablerine bırakır, kendi görevlerini yaparlar onlar. Onlar Rablerinin işine karışmazlar. Kul kendi görevini bilmeli, Allah'ın görevine karışmamalı. Allah azze ve celle'ye tevekkül etmeli. Hazreti Musa gibi çıkmalı yola. Çıkmalı ve denizle Firavun arasında kaldığı zaman da eyvah dememeli. Ümmeti eyvah demişti, hemen yarınlarından korkmuşlardı. Hemen Rablerinden ümitlerini kesmişlerdi. Eyvah dediler, yakalandık, önümüze deniz çıktı, nereye kaçacağız şimdi? Firavun deniz gibi oldu, ordusuyla geliyordu. Kelle innen ma'ye rabbi seyehdin diyecekti Musa aleyhisselam. Hayır dedi, benim Rabbim benimle beraber. Bana mutlaka bir yol gösterecektir. Hiçbir zaman yarınından korkmuyordu Musa aleyhisselam. Tevekküle ulaşmıştı. Tevekküle ulaşınca kendi rızkından da korkmaz. Kendi canından da korkmaz. Rabbim bir görev vermiştir. O görev yapıncaya kadar beni koruyacaktır der. O görevin bittiği zaman zaten nasılsa öleceğim der. Ecel bir tanedir der, iki tane değildir. Dolayısıyla ecelin geldiği zaman nasılsa öleceğim. Bir saniye ileriye de alınmaz, bir saniye geriye de alınmaz madem. O halde madem ki durum budur, ben yapmam gerekeni yapmalıyım der, görevini bilir. Nasıl ki cesaret mevzuunda Allah'a tevekkül lazımsa, rızık konusunda da Allah'a tevekkül lazım. Rızık konusunda Allah'a tevekkül edenler olduğu gibi tevekkül edemeyenler. Allah azze ve celle bütün rahmet hazinelerini ona verseydi yine de insan korkacaktı demek ki. Rabbul Alemin böyle söylüyorsa öyledir. Allah yalan söyleyecek değil. İnsanı kendi yaratmış, kendisi biliyor insanın fıtratını. Eğer insana, onlara, ey Resulüm de ki o kafirlere, eğer Rabbim size kendi hazinelerini verseydi buna rağmen yine de korkacaktınız. Yine de insanlara infak etmeyecektiniz, korkacaktınız. Fakirlikten korkacaktınız, biteceğinden korkacaktınız. وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا İnsan pek cimridir. İnsan pek cimridir. İnsanın cimriliği Allah Azze ve Celle tarafından bu şekilde ilan ediliyor. Demin de ifade ettiğim gibi elbette ki bazı insanlar böyle değiller. İnsan nefsiyle mücadele etmek zorunda. Katur olmamak için, cimrilerden olmamak için mücadele etmek zorunda. Cimrilikten kurtulalım diye Allah Azze ve Celle bize bunu ifade ediyor. Sizi bu şekilde yarattım ben buyuruyor. Ama ben size aynı zamanda takvayı da gösterdim. Ben size cömertliği de öğrettim. Ben her ikisini de verdim size mücadele edesiniz diye. Ben size cömertliğin güzelliğini öğrettim. Bir fakire bir şey verdiğiniz zaman mutluluk veren benim size. O mutluluğu veriyorum ki daima veresiniz diye. Çekinmeyesiniz diye. O mutluluğu veriyorum ki devam edesiniz diye. Ben size hem o duyguyu verdim hem de cimrilik duygusunu verdim mücadele edesiniz diye. Nefsinizle mücadele edesiniz diye. Cimrilikten kurtulmanız için vereceksiniz, başka çareniz yok. Yüksekten aşağı bakmaktan korkan bir insan yapması gereken şey, yüksek bir yere çıkmak ve aşağı bakmaktır. Bunu yapmadığı müddetçe ondan kurtulamayacaktır. Kibirden kurtulmak isteyen insanın yapması gereken şey, mesela büyüklerine elini öpmektir, küçüklerine hürmet etmektir, küçüklerin ayakkabılarını düzlemektir. Mesela zengin bir insan olsa bile, mevki makam sahibi bir insan olsa bile toplumun arasına karışmaktır. Pazarda yürümektir. Almış olduğu eşyaları kendi eliyle taşımaktır. Taşıtacak insanları olduğu halde, yardımcıları olduğu halde yine de böyle şeyler yapmak suretiyle kibirden kendisini kurtarabilir. İşte aynen öyle cimrilikten kendini kurtarabilmesinin de yolu bu. Başka türlü kendisini kurtarması mümkün değil. Vermeden kendinizi kurtaramazsınız. Namaz kılmakla, oruç tutmakla cimrilikten kurtulamazsınız. Onun yeri başka, bunun yeri başka. Namaz bir takım hastalıkları tedavi eder, cimriliği değil. Oruç başka bir takım hastalıkları tedavi eder, cimriliği tedavi etmez. Zekat cimriliği tedavi eder. Hac cimriliği tedavi eder. Allah yolunda infak etmek cimriliği tedavi eder. Onun içindir ki hizmet içerisinde, İslami hizmetler içerisinde malını mülkünü harcayanların nefislerini bir taraftan da terbiye ettiklerini söyleyebiliriz. Çünkü onlar pratik olarak nefis terbiyesi yapmaktadırlar. Belki onlar sürekli olarak nefis terbiyesinden bahsetmiyorlar. Belki onlar sürekli olarak bunun lafını edip durmuyorlar. Fakat onlar öyle şeyler yapıyorlar ki, onlar fiili olarak nefislerini terbiye ediyorlar. Fiili olarak cimrilikten kurtuluyorlar. Belki onlara bazı insanlar, mesela bazı şeyhler, cimri olma cömert ol diyor. Korkak olma cesur ol diyor. Fakat İslami hizmetler içerisinde görev alanlar, Allah rızası için bir şeyler yapanlar, onlar zaten hizmet içerisinde nefislerini terbiye ediyor, cimrilikten de kurtuluyor, korkaklıktan da kurtuluyor, kibirden de kurtuluyor. Nefsi terbiye etmenin en kestirme yolu budur. Bu davanın çilesini çekmek, bu dava içerisinde vazife almak, bu davanın tam göbeğinde yer almak, insanın nefsini terbiye etmesini de sağlıyor. Bunu yapmadıktan sonra ne cimrilikten kurtulabilirsiniz, ne kibirden ne de başka bir hastalıktan. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Allah Azze ve Celle bu meseleye temas ettikten sonra başka bir konuya geçiyor. Daha evvelki ayetlerle de bağlantılı olan başka bir meseleye. İnsanın cimri olduğunu belirttikten sonra başka bir meseleye geçiyor. Hatırlayın, Mekke'nin müşrikleri Peygamberimizi kabul etmezken şöyle söylüyorlardı, bir beşere mi iman edeceğiz diyorlardı. Allah Azze ve Celle eğer bir peygamber gönderecekse neden melekleri göndermedi diyorlardı. Bir peygamber gelecekse melek olmalı diye iddia ediyorlardı. Kendilerinin içinden çıkmış olan bir insanı peygamber olarak görmeye tahammül edemiyorlardı. Kıskançlık içerisindeydiler. Bu meselede de cimrilik gösteriyorlardı yani. O meselede de hakkını vermiyorlardı. Cimriliğin bir başka şekliydi bu. Layık olan bir insana hürmet etmemek, layık olan bir insana verilmesi gereken makamı vermemek de bir cimriliktir. Allah Azze ve Celle o yüzden o ayetin devamında bu ayeti getirmiş. Peygambere iman etmeyenler kendi içlerinden çıkmış diye, kendileriyle beraber yaşamış diye, onlarla beraber yemiş içmiş diye, onlar gibi normal bir insan olduğundan dolayı ona vermeleri gereken makamı vermeyenler, demek ki başka bir yerden bir peygamber çıksaydı kabul edeceklerdi. Kendi içlerinden çıkınca hazmedemiyorlar. Nice insanlar var ki kendi aileleri tarafından kabul edilmemişlerdir. Hatta nice peygamberler var ki kendi aileleri tarafından, kendi aşiretleri tarafından kabul edilmemişler. Başka aşiretler tarafından kabul edilmişler. Başka şehirler tarafından kabul edilmişler. Mekkeliler Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem sürgün etmişler, kovmuşlar, hicret etmesine sebep olmuşlarken Medineliler ona kucak açmışlardı. Kendi içlerinden birisinin peygamber olmasına tahammül edemiyorlardı. Kıskanıyorlardı. O meselede de cimrilik gösteriyorlardı. Ona vermeleri gerekeni veremiyorlardı. Cimrilik vermeniz gerekeni vermemek değil midir? Bir insana hürmet etmeniz gerekiyorsa edemiyorsanız bu da bir cimriliktir. Allah Azze ve Celle peygamberimizin insan olmasından ötürü onu kabul etmeyenlerden bahsettikten sonra, ahireti kabul etmeyenlerden bahsettikten sonra insanın cimriliğinden de bahsediyor. İnsanın cimri olduğunu haber ediyor. Eğer Rabbinin hazinelerini vermiş olsaydım ben onlara ey Resulüm, yine de korkarlardı, vermezler, harcamazlardı. İnsanoğlu böyle demek istiyor. Ben onlara cennetimi vaat ediyorum. Cennetimin ucu bucu yok. Ben onlara cennetimi vaat ediyorum. Ben sana da vaat etmişim. Sana daha yüksek bir makam vermişim diye hazmedemiyorlar. Halbuki onlara da vereceğim. Allah'ın rahmeti bitmez ki. Allah'ın cenneti bitmez ki. Neden seni kıskanıyorlar da? Sanki sen onların cennetine mi el koymuşsun? Sanki sen onlara cennetin verilmemesine sebep mi oluyorsun? Onların cennetine de sen mi el koymuşsun ki? Onlar senin, sana verilecek olan o Rabbinin rahmetini hazmedemiyorlar. Sana peygamberlik verdiyse bu Rabbinin rahmetindendir, hazinesindendir. Neden bunu sana vermiyorlar? Allah Azze ve Celle bu şekilde onların iddialarını, esas itibariyle bu inkarlarının sebeplerinden birisinin de kıskançlık olduğunu ve cimrilik olduğunu ifade etmiş oluyor bize. Verilmesi gerekene vermemek, hürmet edilmesi gerekene hürmet etmemek demek ki cimrilik olarak isimlendiriliyor. Ayetler arası bağlantı dikkatli bir şekilde düşünüldüğü zaman bu mesele anlaşılacaktır. وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Biz Musa'ya da 9 tane mucize vermiştik. Ey Resulüm, nasıl ki sana verdiysek bazı mucizeler, Musa'ya da 9 tane mucize vermiştik. Fakat onlar da inkar ettiler. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle Firavun'un milletine göstersin diye denizden geçmeden evvel, kendi medeniyetlerini denizden geçtikten sonra kurmadan evvel Firavun'a ve Firavun'un milletine göstermiş olduğu 9 tane mucizeden bahsediyor bize. Denizden geçtikten sonra olan başka mucizeler var gerçi. Ama onlar burada zikredilmiyor. Denizden geçmeden evvelki verilen mucizeler, Firavun boğulmadan evvelki verilen mucizeler, Firavun'a gösterilen ve Firavun'un sihirbazlarına gösterilen, Firavun'un milletine gösterilen mucizeler, asa mucizesi, asanın ejderhaya dönüşmesi, yedi beyda mucizesi, elini koyuna sokardı Musa Aleyhisselam, esmerdi kendisi ve çıkardığı zaman eli bembeyaz kesilirdi, nur olurdu. Yedi beyda mucizesi, tufan mucizesi, çekirge, haşerat, kan gibi diğer mucizeler. Allah Azze ve Celle 9 tane mucize vermişti kendisine. Kıtlık yılları da bir mucizeydi. Ürünlerin eksiltilmesi gerçekleşmişti. Allah Azze ve Celle onlara belalar veriyordu. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasını görmelerine rağmen, asanın ejderha halini aldığını görmelerine rağmen kabul etmedikleri zaman, Yedi beyda mucizesini görmelerine rağmen kabul etmediklerinden, o zaman Allah Azze ve Celle onları tufan ile, kıtlık yılları ile, haşerat ile, kurbağa ile, çekirge ile, kan ile ve bunun gibi bir takım belalarla onları imtihan ediyor ve onları cezalandırıyordu. Bu şekilde Hazreti Musa'ya iman etmelerini istiyordu Allah Azze ve Celle. Onlara Hazreti Musa Aleyhisselam diyordu ki, iman etmeyecek olursanız tufan kopacak yakında, cezalandırılacaksınız ve dediği gerçekleşiyordu. Tufan kopuyor, ondan sonra geliyor Musa'ya yalvarıyorlardı. Ey Musa, senin dediğin gibi gerçekleşti. Rabbine yalvar da bizi bundan kurtarsın. Eğer Rabbin bizi bundan kurtaracak olursan, o takdirde İsrailoğullarını sana teslim edeceğim diyordu Firavun. Senin milletini sana vereceğim, al buradan gidin diyordu. Ve Allah Azze ve Celle tufanı kaldırıyordu. O zaman Firavun sözünden dönüyordu. Allah Azze ve Celle o zaman başka bir bela daha gönderiyordu onlara. Haşerat belası gibi Musa Aleyhisselam onlara söylüyordu. Bundan sonra şöyle bir bela ile karşı karşıya kalacaksınız ve o bela gerçekleşiyordu. Kur'an-ı Kerim bunu kısa anlatır. Tevrat'ta ve Ahd-ı Kadim'de bunlar daha uzun uzun anlatılır. Hazreti Musa Aleyhisselam'a verilen bu mucizeler daha uzun bir şekilde yer alır. Onlar kabul etmedikleri zaman, sözlerinden döndükleri zaman Allah Azze ve Celle başka bir mucize gönderiyordu. Firavun tekrar yalvarıyordu Musa'ya. Ey Musa, Rabbine yalvar da bizi bundan kurtarsın. Söz veriyorum, bu defa sözümü gerçekleştireceğim diyordu. Musa Aleyhisselam Rabbine yalvarıyor ve o bela kaldırılıyordu. Çekirge belası gibi, haşerat gibi, kurbağa gibi, kan gibi, tufan gibi, bunların her birisi teker teker gerçekleşiyor. Her seferinde Firavun söz veriyordu. Şu bela kalkacak olursa ben İsrailoğullarını seninle gitmelerine müsaade edeceğim diyordu. Her seferinde bela kaldırılıyordu ama o sözünden dönüyordu. O zaman Allah başka bir bela daha gönderiyordu. Bu şekilde 9 tane mucize veriliyordu Hazreti Musa'ya. Fakat yine de bütün bunları görmelerine rağmen denizin yarılması gibi, en son bir görüşe göre denizin yarılması da bu 9'un içerisindedir. 9 mucize üzerinde aşağı yukarı demin saymış olduğum 7 tanesi üzerinde ittifak edilmiştir. Bu 9'un 7'si aşağı yukarı bellidir. Fakat 1-2 tanesi üzerinde ihtilaf edilmiştir. Kıtlık yıllarıyla birlikte o bir mucize olduğu gibi meyvelerin eksilmesi de ayrı bir mucize midir? Bunun üzerinde ihtilaf edilmiştir. Denizin yarılması bu 9'un içerisinde midir? Bunun üzerinde ihtilaf edilmiştir. Her neyse, sonuç itibariyle Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'nın peygamberliğini ispat için bu mucizeleri veriyordu. Ve her seferinde Musa Aleyhisselam yakında şöyle olacak diyordu ve öyle gerçekleşiyordu. Mucizenin mucize olabilmesi için meydan okuma şartı vardır. Velinin kerametiyle nebilerin mucizeleri arasında olan fark budur. Veli keramet göstereceğim diye ilan etmez. Veli kerametiyle meydan okumaz. Filan zamanda şöyle bir keramet göstereceğim diye insanlara meydan okumaz. Ama nebiler, peygamberler gösterecekleri mucizeleri evvelden haber ederler. Mucize göstereceklerini söylerler ve tam dedikleri gibi gerçekleşir. Meydan okuduğu şekilde gerçekleşmeli. Mesela parmaklarından suyun fışkıracağını söylersen, eğer parmaklarından değil de mesela gözünden su fışkıracak olursa bu mucize olamaz. Mesela suyun tersine akacağını söylerse, su tersine akmaz da mesela başka bir şey gerçekleşecek olursa o zaman o mucize sayılamaz. Mesela Salih Aleyhisselam şu kayanın içerisinden büyük bir devenin çıkacağını söylerse, deve değil de mesela at çıkacak olursa mucize sayılamaz. Peygamber meydan okumak zorundadır. Ben peygamberim demek zorundadır. Ve benim bir mucizem olacak demek zorundadır. Ve tam dediği şekilde de o mucize gerçekleşmek zorundadır. Aksi halde yalancılığı ortaya çıkar. Hazreti Musa Aleyhisselam onlara her seferinde söylüyordu. Ve onlar biliyorlardı Musa Aleyhisselam'ın sihirbaz olamayacağını anlıyorlardı. Allah Azze ve Celle burada Hazreti Musa'ya verilen 9 mucizeden bize bahsediyor. demek istiyordu ki, ey Mekke'nin müşrikleri, siz Hazreti Muhammed'den mucizeler istiyorsunuz. Mekke'nin iki tarafındaki dağların açılmasını istiyorsunuz. Mekke'nin topraklarının büyümesini istiyorsunuz. Dağların uzaklaşmasını istiyorsunuz. Onun mucizesi olarak Mekke'nin ortasında nehirlerin akmasını istiyorsunuz. Ölülerin diriltilmesini istiyorsunuz. Onunla beraber meleklerin gelmesini istiyorsunuz. Ona büyük bahçelerin verilmesini, zengin olmasını istiyorsunuz. Ona havadan bileziklerin atılmasını istiyorsunuz. Şunları ve şunları istiyorsunuz. Ama sizin bu istediklerinizin benzerleri Hazreti Musa'ya verilmişti. Peki onlar iman etmişler miydi? Size de verilse siz de iman etmeyeceksiniz. Çünkü siz hayatınızı değiştirmek istemiyorsunuz. Asıl sebep budur. Allah Azze ve Celle bu şekilde onlara geçmişte Hazreti Musa'ya verilen mucizeleri hatırlatıyor. Ona da mucizeler verilmişti. Peki buna karşılık Firavun'un ve hanedanının ve Firavun'un izinden giden milletinin cevabı ne olmuştu? İman mı etmişlerdi? Sihirbazların imanı vardı ama sihirbazlar iman etmişlerdi. Asa mucizesini gördüklerinde fakat bütün Firavun'un hanedanı iman etmemişti. Askerleri iman etmemişti. Ve yine de Hazreti Musa Aleyhisselam'a sihirbaz demeye devam etmişlerdi. Halbuki dünyada hiçbir sihirbazın tufan koparmaya gücünün yetmediğini biliyorlardı. Dünyada hiçbir sihirbazın elindeki tahtadan asanın, kurumuş bir odun parçasının ejderhaya dönüşmediğini herkes bilirdi. Hiçbir sihirbazın elini koyuna sokup da bembeyaz olarak çıkardığı vaki değildi. Hiçbir sihirbaz tufan koparamıyordu. Hiçbir sihirbaz çekirge gibi bir bela gönderemiyordu. Hiçbir sihirbaz kan gibi bir bela gönderemiyordu. Her taraf kan oluyordu. Tencerelerin içi, yemeklerin içi kan oluyordu. Tencerelerin içinde kurbağalar cirit atıyordu. Kurbağa belası geldiğinde, kan belası geldiğinde her taraf kan oluyordu. Bir şey yiyemiyorlardı. Çekirge belası geldiği zaman her tarafı çekirgeler yiyip bitiriyorlardı. Mahsullerin kökünü kurutuyorlardı. Hangi sihirbaz bunları başarabilmiştir? Buna rağmen yine de Musa'ya sihirbaz diyorlardı. İman etmek istemeyenlerin hali işte budur. Ey Resulüm, biz Musa'ya da 9 tane mucize verdik. Ama yine de inkar ettiler ve sihirbaz dediler. Halbuki hiçbir sihirbazın böyle bir şey başaramadığını da biliyorlardı. Bugün bile mesela dünyada bu kadar sihirbaz var. Hangi sihirbaz böyle bir şey başarabiliyor? Hangi sihirbaz ölüyü diriltebiliyor? Hangi sihirbaz körlerin gözünü açabildi? Hangi sihirbaz evde sakladığımız, paramızı sakladığımız yere haber veriyor? Hangi sihirbaz yeryüzüne tufan meydana getiriyor, deprem meydana getirebiliyor? Hangi sihirbaz böyle yapabiliyor? Bunu bilmelerine rağmen yine de sihirbaz dediler. Çünkü onlar iman etmek istemiyorlardı. Çünkü onlar hayatlarını değiştirmek istemiyorlardı. Ve çünkü onlar kendileri gibi bir beşere iman etmek istemiyorlardı. Kıskanıyorlardı. Ona hürmet etmek istemiyorlardı. Öyle diyordu Firavun. Diyordu ki, Musa'nın ve Harun'un milleti, İsrailoğulları yani, Yakub'un torunları yani, onlar bize kulluk edip dururlarken, biz bizim gibi iki beşere iman mı edecekmişiz? Musa'nın ve Harun'un milleti bana kulluk ediyor diyordu Firavun. Bana ibadet ediyorlar. Musa'nın ve Harun'un milleti uzun zamandan beri benim babama da babamın babasına da ibadet ediyorlardı. İbadet itaat manasındaydı. İtaat ediyorlar, bunların koca milleti bana itaat ediyor. Ben buna rağmen Musa'ya iman mı edeceğim, Harun'a iman mı edeceğim diyordu. Demek ki İsrailoğullarının Firavun'a itaat etmesi, Firavun'u Firavun yapmıştı. Demek ki Firavunlar kabahatlıysa, Firavunları Firavun yapan milletler de kabahatlıdır. Onları şımartanlar da kabahatlıdır. Yalnızca şımaranlar değil, şımartanlar da kabahatlıdırlar. Yoksa eğer onlara karşı gelmiş olsaydılar, hadlerini bildirseydiler, sen bir alaktan yaratılmışsın, sen bir süperinden yaratılmışsın, yeryüzünde Allah'ın dediği olmalı, senin dediğin değil deseydiler, itaat etmeseydiler, mücadele etseydiler, onlara karşı gelseydiler, onlar firavunlaşamayacaklar, diktatör kesilemeyeceklerdi yeryüzünden. Öyle diyor Firavun. Bana bunların milletleri bile ibadet ediyor. Ben nasıl olur da Musa ve Harun'a iman ederim, onların izinden giderim, onlara itaat ederim. Demek ki onların milletlerinin bu yanlışı, demek İsrailoğullarının bu kula kulluk yapmaları yüzünden Firavunlar Firavun olmuşlar. Kabul etmemelerinin sebebi buymuş demek ki. 9 tane mucize görmelerine rağmen ve sonunda deniz yarıldı, onu da gördüler. Firavun da gördü, denizin yarıldığını gördüğü halde içine girdi. Askerleriyle birlikte Musa için ayrılmış olan deniz benim için de belki ayrılır diye düşünüyordu. Halbuki Allah'ın kudretini görüyordu artık. Son noktaydı o, son ikazdı kendisi için. Allah'ın rahmetine bakın. Rahmete bakın ki o ana kadar Allah mühlet tanımıştı. Asa ejderha olmuştu, iman etmemişti Firavun. Allah mühlet tanımaya devam etti. Musa'nın eli bembeyaz kesiliyordu koyununa sokup çıkardığında. İman etmiyordu Firavun ve milleti ve askerleri. Allah mühlet tanımaya devam ediyordu. Çekirge, kurbağa, kan, haşerat, tufan, kıtlık yılları. Daha başka mucizeler görüyorlar, iman etmiyorlardı. Her seferinde Allah mühlet tanımaya devam ediyordu. Sonunda geldi, denizin yarıldığını gördü. Bari o anda iman etseydi ya, iman etmedi ve Hazreti Musa'yı öldürmek için arkasından denize girdi. Ve deniz kapanıverdi. Allah Azze ve Celle onu ve askerlerini boğdu. Tam boğulurken iman ettim dedi. Şimdi iman ettim Musa'nın ve Harun'un Rabbine. İsrailoğullarının Rabbine iman ettim. Allah Azze ve Celle el dedi. Şimdi mi iman ettin? Reddedildi. O anda yapılan iman, ölüm döşeğinde yapılan iman, iman değil, kabul edilmeyecektir. Daha sonra da başka mucizeler gösterilmişti Hazreti Musa'ya ve Hazreti Musa'ya verilmişti. Ve ona iman edenlere başka mucizeler gösterilmişti. وَاِذْ اِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. Bir zamanlar Musa aleyhisselam kendi milleti için dağda çölde kaldıklarında, Sina çölünde kaldıkları zaman, o zaman kendi milleti için su istemişti Allah'tan. Musa Rabbinden su istedi. Allah Azze ve Celle dedi ki ona, dedik ki buyuruyor Kur'an, elindeki asayla şu kayaya vur. Allah bu şekilde emredince Musa aleyhisselam vurdu ve 12 göze fışkırdı kayadan. 12 pınar fışkırdı. Adeta her birisi bir çay gibi oldu, bir nehir gibi. 12 aşiretti çünkü Musa'nın ümmeti. 12 aşiretin her birine bir göze fışkırdı. Bu da bir mucizeydi. Hazreti Musa'ya verilmişti. Herkesin gözü önünde. Hayanın içerisinden su fışkırıyordu. Bunları da gördüler. Sonra kudret helvası indirildi onlara. Bıldırcın indirildi onlara. Çölün ortasında Allah Azze ve Celle onlara en güzel nimetleri veriyordu. Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar diye, Musa'ya iman etmişler diye, Musa'nın izinden gitmişler diye, Musa'ya güvenmişler, arkasından gitmişler diye, iman etmişler diye Allah Azze ve Celle onlara çölün ortasında kudret helvası denilen mükemmel bir helva, ilahi bir helva indiriyordu. Hayalların üzerine tertemiz bir şekilde kuşlar, hayvanlar dokunmamış bir şekilde iniyordu ve onlar alıp alıp yiyorlardı. Bıldırcın indiriliyordu onlara. Bıldırcınlar tutuyorlar ve yiyorlardı. Fakat onlar bütün bunlara rağmen sabretmiyorlar, başka şeyler istiyorlardı. لَنْ نَصْبِرَ عَلَى تَعَامٍ وَحِيدٍ Biz bir tek çeşit yemeğe tahammül edemeyiz ey Musa. Kudret helvası ve bıldırcını her gün aynı şeyi yiyoruz dediler. فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا Rabbına yalvar da bize çıkarsın yerin bitirdiklerinden, baklagillerden, mercimekten, soğandan, sarımsaktan, acurdan çıkarsın bize versin dediler. Halbuki Allah Azze ve Celle onlar imtihan ediyordu, sabretmeliydiler. Kudret helvası ve bıldırcın verilmişti madem, onunla iktifa etmeliydiler. Çölün ortasında en güzel yiyecekleri yiyorlardı. Dedi ki Musa Aleyhisselam, siz dedi güzel olanla, hayırlı olanla, basit olanı bir değiştirmek mi istiyorsunuz? Allah size kudret helvası veriyor, bıldırcın veriyor. Siz onu bırakıp da soğan sarımsak mı istiyorsunuz? Ne kadar cahilsiniz dedi. Allah Azze ve Celle onlara böyle mucizeler de göstermişti. Ama onlar hiçbir zaman sağlam bir imana sahip olamadılar. Hep Allah'tan daha çoğunu istediler. Hiçbir zaman verilenle iktifa etmediler. Hiçbir zaman tamam demediler. Her zaman başka şeyler istemeye devam ettiler. Allah'ın vereceği makamı neden düşünmüyorsunuz? O makamda o tavizleri verdiğiniz müddetçe Allah katında düşüyorsunuz her saniye. Haramlara imza atıyorsunuz. Fuhuşhanı açacak olanlara imza atıyorsunuz. Siz imzalamasan o fuhuşhanı açılmayacak. Sen imzalamasan o içki fabrikası açılmayacak. Sen imzalamasan o faizli banka açılmayacak. Hepsine sen imza atıyorsun. O makamı kaybetmemek için hepsini imzalıyorsun. Halbuki takva ondan daha yüksek bir makamdı. O takvanın makamını anlamadın. Siz suçlu arıyorsunuz öyle mi? Ben size suçluyu söyleyeyim mi? Suçlu arıyorsanız suçlu Kur'an'dır, suçlu insanın fıtratıdır. Allah Azze ve Celle insan İslam fıtratı üzere yaratmıştır. Sen ne yaparsan yap o fıtratı öldüremeyeceksin. Bir gün gelecek birisi o fıtratı canlandıracak. Sovyetler Birliği zamanında Sovyetler dini kaldırabildi mi ki sen kaldırasın? Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu fıtratı anlamayanların hali bu. Onlar falan hocayı filan cemaati filan vakfı suçluyorlar. Halbuki Kur'an etkilidir. Kur'an kalpler üzerinde tesirlidir. Kutsidir. Allah'ın kelamıdır. O yüzden etkiliyor. İnsanın fıtratı ona göredir. O yüzden etkiliyor. Sen falan hocadan filan hocadan zannediyorsun. Mesele o değil. Mesele fıtrat meselesi. Mesele Kur'an'ın tesiri meselesi. Neden sen de teslim olmuyorsun? اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ O kafirler var ya ey Resulüm, ister onları uyar ister uyarma aynı onlar için iman etmezler onlar. Neden? خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اَبْسَارِهِمْ غِشَاوًا Çünkü Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Allah onların kulaklarını mühürlemiştir. Allah onların gözlerine de bir perde çekmiştir. فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّي لَاَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا Onlara o Musa Aleyhisselam gönderildiğinde Ve o Musa'ya o mucizeler verildiğinde o Firavun o zaman dedi ki, ey Musa, zannediyorum ki sen sihirlenmişsin. Yani sen sihirbazsın demek istiyordu. Sana sihri öğretmiş birisi demek istiyordu. Ey Musa diyordu, sen sanıyorum ki sihirlenmişsin ya da sihirbazsın. Halbuki madem ki iddiam buydu, o halde senin sihirbazların vardı. O sihirbazlar da onu yaptığını yapsaydı ya hani. Çağırıyordu sihirbazlarını Firavun. Hazreti Musa'yı kendisinin en kuvvetli olduğunu zannettiği alana çekmeye çalışıyordu. Biliyordu ki Musa aleyhisselam aslında sihirbaz değildi. Hiçbir sihirbaz Musa'nın yaptıklarını yapamıyordu. Biliyordu Firavun. Ama kendisinin en kuvvetli olduğu alana çekiyordu meseleyi. Orada Musa aleyhisselam'ı mağlup edeceğine inanıyordu. Çağırıyordu sihirbazları, binlerce sihirbaz çağırıyordu. Ve onlara vaatlerde bulunuyordu. Bugün Musa'yı yenecek olursanız size çok şeyler var diyordu. Yanında değerli insanlar olacaksınız. Musa'yı yenin bugün. Yoksa saltanatın elinden gidecekti Firavun'un. O yüzden Musa'yı yenmek zorundaydı. Sihirbazlara o yüzden vaatlerde bulunuyordu. Ama Musa'nın asası ejderha olduğunda, onların attığı sihirler yutmaya başladığında, sihirbazlar secdeye kapanmışlardı ama Firavun secdeye kapanmadı. Ve onları tehdit ediyordu, sizi dedi, hurma kütüklerini astıracağım. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hani sihirbaz diyordun Musa'ya, işte sihirbazların var, seni onlarla yarışma yaptırayım diyordun hani. İşte geldi senin sihirbazların. Neden Musa'yı yenemediler? Onlar secdeye kapandılar. Sen de kapansaydın ya. Demek ki samimi değilmişsin. Demek ki samimi değilmiş bu sözünden. Musa aleyhisselam ona diyordu ki, قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ هَا اُلَى اِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ مَسَائِرِ Sen dedi Musa aleyhisselam, ey Firavun, sen de biliyorsun ki bu gördüklerini sihirbazlar başaramazlar. Sen de biliyorsun ki لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ هَا اُلَى Şu gördüklerin hiç kimse indirmiş olamaz. اِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Ancak göklerin ve yerin Rabbinin buna gücü yeter. Sen de biliyorsun. Allah Azze ve Celle bunu basair olarak sizin gözünüzü açacak deliller olarak indiriyor. Göresiniz diye. Ap açık deliller olarak indiriyor. Bilirsin ki bunu hiçbir sihirbaz başaramamıştır. وَاِنِّي لَاَزُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا Nasıl ki Firavun dedi ki, ey Musa, ben seni sihirbaz zannediyorum. Musa aleyhisselam da onun kullandığı ifadeyi kullanıyor. Ben de seni diyor, ey Firavun, helak olacak adam zannediyorum. Anlamak istemediğini görüyorum. Öyle zannediyorum ki sen böyle geberip gideceksin. Sen mahvolacaksın, öyle zannediyorum. Musa aleyhisselam anlamıştı. Firavun'un bu kadar mucize görmesine rağmen inanmamasını anladı ki inanmak istemiyor. Anlamıştı ki inanmayacak. Anlamıştı ki kasıtlı olarak reddediyor. Anlamıştı ki o saltanatı bırakmak istemiyor. Anlamıştı ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın makamını kabul etmek istemiyor. Musa'ya hürmet etmek istemiyor. Çünkü Musa kendilerinin sarayında büyümüştü. Musa onların sarayında büyümüştü. Babasının yanında evlatlık olarak yetişmişti. Şimdi kendilerinin yanında evlatlık olarak yetişmiş olan ve milletleri onlara kulluk edip dururken nasıl o Musa'ya iman edebilirdi? Onun için iman etmeyecekti. Musa bunu anladı. O yüzden böyle söylüyor. Artık ümidini kesmiş ondan Musa aleyhisselam. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ O kafirler var ya, var ya ey Resulüm, ister onları uyar ister uyarma, aynı onlar için iman etmezler onlar. Neden? خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اَبْسَارِهِمْ غِشَوًا Çünkü Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Allah onların kulaklarını mühürlemiştir. Allah onların gözlerine de bir perde çekmiştir. Görmezler artık onlar. İster uyar ister uyarma. Hazreti Musa bunu anladı. Firavun'un iman etmeyecek kadar katı bir kalbe sahip olduğunu anladı. o makamından vazgeçmek istemediğini anladın. Keşke o makamdan vazgeçseydi. Vallahi iman makamı, krallık makamından çok daha üstündü. Krallık biter, imanın verdiği makam, cennet bitmezdi ama bunu anlamıyordu. O makamı bırakamıyordu. Nice insanlar var ki, makam sahipleri var ki o makama öyle bir yapışmışlardır ki bırakamazlar. Kendilerine hak söylenir ama onlar o makamı bırakmak istemedikleri için bırakamazlar. Hakkın hak olduğunu bilirler ama onlar ısrar ederler, inat ederler. O makamdan vazgeçmek istemezler. O makamı eğer o hakkı kabul edecek olurlarsa o makamı bırakmaları gerekir. Ondan dolayı eğer hayatlarını değiştirecek olurlarsa o makamda artık duramazlar. Onun için o makamı muhafaza edebilmek için niceleri dinlerinden taviz verirler. Bırakın kafirleri, Müslümanlar da öyle. Onlar da niceleri var ki dinlerinden taviz verirler o makamı kaybetmemek için. Ben diyorum ki takva ondan daha yüksek bir makamdır. Takva olsaydınız daha yüksek bir makamda olacaktınız. Takva o makamını neden hesaba katmadınız? Allah'ın vereceği makamı neden düşünmüyorsunuz? O makamda o tavizleri verdiğiniz müddetçe Allah katında düşüyorsunuz her saniye. Haramlara imza atıyorsunuz. Fuhuşhane açacak olanlara imza atıyorsunuz. Siz imzalamasan o fuhuşhane açılmayacak. Sen imzalamasan o içki fabrikası açılmayacak. Sen imzalamasan o faizli banka açılmayacak. Hepsine sen imza atıyorsun. O makamı kaybetmemek için hepsini imzalıyorsun. Halbuki takva ondan daha yüksek bir makamdı. O takvanın makamını anlamadın. Firavun da anlamamıştı. İman edecek olursam ne olacak diyordu. Artık kral olamam diyordu. Halbuki basit bir Müslüman olmak, kral olmaktan çok daha üstündü. Anlamak istemeyenler anlamıyorlar. İşte bunu görünce, kalbinin mühürlendiğini görünce Hazreti Musa aleyhisselam dedi ki, öyle zannediyorum ki ey Firavun sen helak olacaksın. Sen adam olmaya niyetin yok demekti bunun manası. Sen anlamak istemiyorsun demekti bunun manası. Öyle zannediyorum ki, onun kullandığı ifadeyi kullanıyordum. Öyle zannediyorum ki sen helak olacaksın. Allah Azze ve Celle sana iman etmeyi nasip etmeyecek. Çünkü nice insanlar var ki ölmeden evvel Allah onlara iman nasip eder. Çünkü onların kalpleri temizdir. Kalbi temiz olan insanlara kasıtlı olarak iman etmemiş olmayan, anlayamadığından iman edememiş, çevresinde kendisine hakkı anlatan bir insan olmadığından iman edememiş, böyle olan insanlara Allah Azze ve Celle mutlaka bir gün iman nasip ediyor. Ölmeden evvel Allah Azze ve Celle onun meseleyi anlamasını nasip ediyor. Musa Aleyhisselam demek istiyordu ki sen onlardan olmayacaksın öyle zannediyorum. Onlardan olmayacaksın evet gaybı bilmem ama demek istiyordu. O yüzden ezunlu ifadesini kullanıyor. Zannediyorum diyor. Zannediyorum çünkü ben gaybı bilmem. Ama ben öyle zannediyorum ki senin kalbinde güzellik yok. Sen anlamak istemediğin için anlamıyorsun. فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْاَرْضِ O zaman işte Firavun onları bulundukları yerden sürgün etmek istedi. فَاَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعْهُ جَمِيعًا Ve biz onları hepsini boğduk denizde. Hem onu hem de onunla beraber olanları toptan hepsini boğduk denizde. فَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِ اِسْرَائِيلِ Ve sonra bu olaydan sonra dedik ki İsrailoğullarına لِبَنِ اِسْرَائِيلَ اسْكُنُ الْاَرْضِ Şu yeryüzünde size verilmiş olan şu topraklarda, şu Mısır topraklarında sakin olun. Şu Mısır topraklarında yerleşin dedik onlara. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ نَف۪يفًا Ahiretin vakti saati geldiğinde hepiniz orada toplayacağız. Sizi de, size düşmanlık eden Firavun'u da hepinizi orada toplayacağız nasıl olsa. Ey İsrailoğulları dedik, yerleşin şuraya, yerleşin şu Mısır topraklarına. Firavun'u boğduktan sonra Allah Azze ve Celle o toprakları artık aldı, Musa'nın ümmetine verdi. Artık o topraklar İsrailoğullarının oldu. Allah Azze ve Celle demek istiyordu ki, ey Mekke'nin müşrikleri, ey putperestler, aynı olay sizin başınıza gelecek, hazır olun. Hazreti Musa'yı sürgün etmek istiyordu Firavun. Siz Hazreti Muhammed'i sürgün etmek istiyorsunuz. Müslümanların oradan kaçıp gitmelerine sebep oluyorsunuz. Bir kısmı Habeşistan'a, bir kısmı Medine'ye hicret etmek zorunda kalıyorlar sizin yüzünüzden. Sizin zulmünüz yüzünden. Halbuki bu insanlar size kötülük yapmadı. Bunlar adam öldürmedi, bunlar teröristlikle yapmadılar. Ne istiyorsunuz bu insanlardan? Ashab-ı Luhdud ne istemişti ki? O ateşe doldurdukları, yaktıkları Müslümanlardan ne istemişlerdi ki? Onların bir günahı mı vardı ki? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Onlara bu azabı reva görmelerinin sebebi, onları bu şekilde hendeklere doldurup da ateşte yakmalarının sebebi neydi ki? İntikamlarının sebebi neydi ki? اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Sadece aziz ve hamid olan Allah'a iman etmeleri, başka bir kabahatları yoktu. Göklerde Allah'ın dediği olduğu gibi yerde de Allah'ın dediği olmalı diyorlardı. Allah'ın istediği bir dünya istiyorlardı. Allah'tan başkasına itaat etmeyeceğiz diyorlardı. Bütün kabahatları buydu. Teröristlik yapmamışlardı yoksa. İşte ey Mekke'nin müşrikleri, sizden evvel sizden çok güçlü olan, siz bir aşiretsiniz altı üstü. Ama Firavun bir kral idi. Yüz binlerce askeri vardı. Sizin gibi değildi o. Sizinki bir köy gibi, Mekke bir köyden ibaret. Siz bu gücünüze gururlanıyorsunuz. Halbuki sizden evvel Firavun'u hatırlayın. Firavun da o günkü Müslümanları sürgün edecekti, öldürüyordu. Daha evvel onun babası da oğlan çocuklarını boğazlıyor, kızları sağ bırakıyordu. Bir yere varabildi mi? Bir yere varabildi mi? Firavun'un firavunluğu, despotluğu, diktatörlüğüyle bir yere varabildi mi ki? Siz bu zulmünüzle bir yere varabilirsiniz. İnsanların fıtratlarında Allah varken siz ne yapabilirsiniz ki? Bir gün biri gelir de ikaz ederse, bir gün biri gelir de o tozu üflerse, imanın üzerindeki o tozu üfleyecek olursa, o iman duygularını harekete geçirecek olursa, bir gün birisi Allah dediği zaman ona, onun fıtratı canlanacak olursa, siz bunu nasıl engelleyeceksiniz? Engelleyemeyeceksiniz. Siz filan vakıftan, filan hocadan bileceksiniz, öyle değil mi? Filan okuldan bileceksiniz. Filan okulun talebeleri irticacı oluyor diyeceksiniz. Filan vakıf yapıyor diyeceksiniz. Filan hoca diyeceksiniz. Filan parti filan pırtı diyeceksiniz. Siz suçlu arıyorsunuz öyle mi? Ben size suçluyu söyleyeyim mi? Suçlu arıyorsanız suçlu Kur'an'dır. Suçlu insanın fıtratıdır. Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle insanı İslam fıtratı üzere yaratmıştır. Sen ne yaparsan yap o fıtratı öldüremeyeceksin. Bir gün gelecek birisi o fıtratı canlandıracak. Sovyetler Birliği zamanında Sovyetler dini kaldırabildi mi ki sen kaldırasın? Sovyetler kaldırabildi mi? Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu fıtratı anlamayanların hali bu. Onlar falan hocayı filan cemaati filan vakfı suçluyorlar. Halbuki Kur'an etkilidir. Kur'an kalpler üzerinde tesirlidir. Kutsidir, Allah'ın kelamıdır, o yüzden etkiliyor. İnsanın fıtratı ona göredir, o yüzden etkiliyor. Sen falan hocadan filan hocadan zannediyorsun. Mesele o değil, mesele fıtrat meselesi. Mesele Kur'an'ın tesiri meselesi. Neden sen de teslim olmuyorsun? Onlar teslim olmak istemiyorlar. Demin de ifade ettiğim gibi onlar makamlarını kaybetmekten korkuyorlar. Halbuki muttaki olmak hepsinden üstün bir makamdır. Hiç olabilmek insanın varabileceği en üstün makamdır. Bunu anlamayanlar, yeryüzünde hiç olmanın ne demek olduğunu anlamayanlar, O makamın yüceliğinin farkına varamayanlar, yeryüzünde maddi makamlara değer veriyorlar. Maddeye değer verenler maddi makamlara da değer veriyorlar. Ey Resulüm! İsrailoğullarını biz orada hakim kıldık. Firavun'u boğduk. Firavun'un milletini perişan ettik. Firavun'un askerlerini hepsini denizde boğduktan sonra oraya, o topraklara işte o İsrailoğullarını hakim kıldık. Onlar oraya varis oldular. Aynı şekilde ey Mekke'nin müşrikleri, sizin topraklarınıza da Müslümanlar varis olacaklar. Siz istediğiniz kadar onlara zulmedin. Onları zulümlerinizle Mekke'den kovmaya çalışın. Fakat bilesiniz ki onlar tekrar dönüp gelecekler, Mekke'yi fethedecekler. Onlar oraya yeniden varis olacaklar. O zaman siz mağlup olmuş olacaksınız. Allah Azze ve Celle bir taraftan Müslümanlara moral veriyor, bir taraftan Müslümanlara müjde veriyor, gaybtan haber veriyor, işaret ediyor. Gelecekte siz oralara hakim olacaksınız diyor. Gaybtan bir müjde veriyordu Kur'an bu şekilde. Diğer taraftan da kafirleri tehdit ediyordu. Sizin sonunuz da onların sonu gibi olacak. Bunu bilin, ona göre davranın denmek isteniyordu. Allah Azze ve Celle'nin dediği gerçekleşti. Dün olan olay tekrar gerçekleşti. Musa Aleyhisselam zamanında olan olay Efendimiz zamanında gerçekleşti. Ve bir gün Mekke'ye Allah Resulü bir fatih olarak girdi. Ama onların zannettiği gibi değil. Dimdik atının üzerinde kibirli kibirli girmedi. Oraya girerken, Mekke'yi fethederken büyük bir tevazu içerisinde o kadar başını eğmişti ki, devesinin boynuna değecek kadar kibirli olarak girmiyordu. Ben diyordu, sizden intikam almaya gelmedim. Ben padişahlık yapmaya gelmedim. Ben sizin daha yaptıklarınızın hesabını sormaya da gelmedim. Ben gururlu kibirli bir şekilde de girmiyorum Mekke'ye. Bunları bana Rabbim verdi. Ben Rabbimden biliyorum, kendimden bilmiyorum. Büyük bir tevazu içerisinde giriyordu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Allah'ım, yeryüzüne sen rızan için çalışan Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi, nasıl ki dün Hazreti Musa'yı o topraklara varis kıldıysan, Hazreti Muhammed'i oralara varis kıldıysan, bugün de yeryüzünde Müslümanları bu topraklara varis kıl ya Rabbi. Yeryüzünde Müslümanlara güç ve hakimiyet onların eline ver ya Rabbi. Ya Rabbi, yeryüzünde sen rızan için çalışanlara kendi katından bir sultanı nasip eyle ya Rabbi. Seni sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle ya Allah'ım. Seni sevenleri sevmeyi, seni sevindirecek amelleri sevmeyi, sen uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Lillahi Teala'l-Fatiha.